genç zamanı. Lütfi Arslan ve Salih Yüzgenç'le genç zamanı başlıyor.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, 21 Ocak Çarşamba akşamı yeni bir genç zamanıyla saatler 19'u gösterirken canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ben Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfi Arslan ile birlikte beraberliğimize başlıyoruz. Abi merhabalar.
Merhaba Salih'cim. Hayırlı akşamlar diliyorum ben
hayırlı
de bütün
akşamlar
dinleyicilerimize.
Hemen belirtelim. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilir. iletisim@gençzamani.com adresinden mail gönderebilirsiniz. Hashtagimiz Erkam'da Genç Zamanı hashtagiyle de programımıza katılabilir. Düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta da canlı yayındaydık ve konuşamadığımız bir konu vardı. 16 askerli karşılama. Mahmut Abbas karşılanmıştı, Filistin Devlet Başkanı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun daim olacağını söyledi. Bu anlamda öncelikle herhalde ondan konuşuruz abi diye tahmin ediyorum.
Olur, her şeyi konuşuruz, sıkıntı yok.
Tamam. Bunların dışında gündemimizde yine diğer konu başlıklarımızı söyleyeyim. Yarı yıl tatiline giriyor okullar malumunuz. İlkokul, ortaokul, liseler ve üniversitelerde inşallah tatile girecek. Bu anlamda bu arayı, yarı yıl tatilini nasıl değerlendirebiliriz konuşacağız Lütfü abiyle. Ve Charlie Hebdo dergisiyle alakalı eleştiriler var. Papa Francesco'nun birkaç yorumu var. Bir yorumu vardı daha doğrusu. Bunun üzerine işte çeşitli söylentiler oldu. Bunların üzerinden işte genç zamanlı olarak nasıl bakabiliriz Lütfü abiye soracağız. Ve Twitter'dan ve Facebook'tan gelen soruları da yönelteceğiz inşallah. Tekrar belirteyim. Erkam'da Genç Zaman hashtag'i ile bizlere katılabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan canlı yayında direkt olarak sorularınızı, düşüncelerinizi paylaşmaya çalışacağız. Charlie Hebdo'dan başlayalım diye düşündük. Çünkü daha sıcak bir gündem ve daha hazır olduğumuz bir konu diyebilirim bu anlamda. Abi Charlie Hebdo'ya yönelik eleştiriler devam ediyor. Bu gündem hala değişmedi. Müthiş bir yaygara koptu, müthiş bir söylentiler oluştu. Nasıl bakabiliriz bu konuyla alakalı? Düşüncelerimiz ne olabilir? Ve Twitter'dan da bir soru var. Gençler Fransa'daki Charlie Hebdo olayına nasıl bakmalı, nasıl yorumlamalı diye. Zaten bizim konumuz da bu. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi tabii Charlie Hebdo hadisesiyle ilgili hemen dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi, bizde insanın ucuz, batıda insanın çok pahalı bir şey olduğu. Orada 12 insanın, tabii her insanın ölümü bir alemin ölümü gibidir ama orada 12 insanın katledilmesiyle ortaya çıkan tabloyu herkes konuşuyor. Ama belki aynı anda, aynı saatlerde, bugün işte Irak'ta, Suriye'de ya da Afganistan'da kimler ölüyor? Kimler efendim bu çarpık düzenin bir sonucu olarak hayatını kaybediyor? Onu efendim ayrıca değerlendirmek lazım. Yani gençler bu olaya nasıl bakmalı diye bir soru soruluyorsa,
evet,
işte önce buradan bakmalı. Batı ile Doğu arasındaki bu derin farkı görmek gerekiyor. Batı insanı niye kıymetli? Doğuda insan niye kıymetsiz? Bu büyük bir soru işaretidir. İkincisi, ilginç bir şey oldu. Biz Charlie Hebdo'yu konuştuktan sonra geçen haftadan beri Salih'cim, özellikle Batı'da bu olayı ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmesi beklenen insanlar, tam tersi Charlie Hebdo'nun aslında aşırı gittiğini, yaptığının ne mizahla, ne sanatla, ne de ifade özgürlüğüyle değerlendirilemeyeceğini söylediler. Ve bu anlamda da Charlie Hebdo'ya eleştiriler getirdiler. Bu bizde bazı kesimlerin ummadığı bir şey oldu. Buradan ben şu sonucu çıkarttım. Hakikaten şu topraklar, hep söylüyoruz, belki dünyanın beklediği İslami anlayışın filizlendiği ya da filizleneceği topraklardır ama bir taraftan da Ebu Cehillerin inkarda ve bu tür olayları hep bizim kendi değerlerimizin dışında yorumlamada en müfrit insanların da yetiştiği yerler aynı zamanda. Yani burası belki çok güzel insanların yetiştiği, çok güzel anlayışların filiz verdiği bir yerdir belki ama Bir taraftan da Ebu Cehillerin, Ebu Leheplerin, inkarda ve imansızlıkta en ileri gidenlerin de bulunduğu bir yer. Yani şu Charlie Hebdo hadisesi bile gösterdi ki bize, Batı'da birçok insan bunu daha soğukkanlı, daha serinkanlı değerlendirirken bizdekiler ne hikmettir? Bunları, karikatürleri yeniden yayınlamaya varacak kadar şu toprakların değerleriyle uzaktan yakından alakası olmadıklarını, o aydınlanma gemisi ki onun batacağı bir yer de doğru seyahat ettiğini düşünebiliriz. Böyle bir gemiye hala binmişler. Sürekli efendim aynı teraneleri, aynı hezeyanları söyleyip duruyorlar. Bu anlamda da geçen bir mecliste de sohbet ederken arkadaşlarımız aynı şeyi söyledim. Arkadaşlar dedim, bu kadar Ebu Cehil'in, bu kadar Ebu Leheb'in ya da Ebu Cehil ya da Ebu Leheb tıynetli insanın olduğu bir yerde sizin başka bir çareniz yok. Ebu Bekir olmak zorundasınız, Ömer olmak zorundasınız, Osman Ali olmak zorundasınız. Bu ne kadar efendim bir dramdır ki dünyanın en efendim münkir insanları, en şedid insanları, en efendim bu Charlie Hebdo hadisesiyle ortaya çıktı, en efendim inançsız insanları, taassubu önde olan insanlar burada yaşıyorlar. Bu insanlar burada yaşıyorlarsa bizim başka çaremiz yok. Bu insanların karşıt kutbu olmak zorundayız.
Evet.
En güzel Ebu Bekir, en güzel Ömer ya da o misal insanlar bu topraklardan çıkmak zorunda. Bana bu hadisenin gösterdiği en önemli derslerden bir tanesi de bu oldu Salih'cim.
Evet,
bir de şunu da söyleyeyim. Çok da uzatmaya da gerek yok bu Charlie Hebdo hadisesini. Evet, evet. Yani bizim sonuçta değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendirilebilir ama bir uzaktan yakından bizimle alakası olmayan, tamamen efendim kendi anlayışımızın filiz vermeyeceği bir ortamda böyle bir saldırı olmuş. Hı hı. Bunu yani hem yapanlar itibariyle hem de buna sebep olanlar itibariyle kendi değerlerimize telif edemeyeceğimizi düşünürsek ne hırsızın ne ev sahibinin bizimle alakası yok.
Evet.
Bunu üstümüze almamıza da gerek yok bu anlamda. Fakat ne ilginçtir ki işte bizde bazıları onu söylüyoruz. Hı hı. Bunu aldılar, ifade özgürlüğü işte efendim bir takım demokratik haklarla anlatmaya çalıştılar bize ki bu da onların işte yine batılı bazı papa gibi, hı hı, kalemlerden ya da kanaat önderlerinden ne kadar yersiz olduğunu da gösterdi.
Evet. O zaman 16 askerli karşılamaya geçelim abi. O konuya geçelim dilerseniz.
Evet.
Oraya geçelim mi?
Nasıl buldun sen kendin?
Ben yorumunuzu şöyle buldum. Öncelikle yorumunuzdan bahsedeyim. Yorumunuz Lütfü abiden beklediğim bir cevap olarak şey yapabilirim yani. Sizi... Ama genel anlamda olaya bakışım şöyle oldu. Neden Hristiyanlara ya da Yahudilere böyle bir şey yapıldığında aynı tepkiler, aynı yorumlar gelmiyor gibi bir şey oldu. Çünkü eğer İslamofobi diyorlar ya şu an zaten Batı'da.
Evet, İslamofobi çok önemli bir kavram. Evet.
Bu karikatür olayı da aslında Charlie Hebdo olayı da buna tamamen ilişkili bence abi. Çünkü Almanya'da yayın yapan bir gazete Yahudilerle alakalı bir karikatür yayınlamış. Ardından Yahudi lobisi ki Almanya'da biliyorsunuz çok güçlü. Demişler ki bunu kaldırın, özür dileyin. Hemen ertesi günü özür dilendi mesela hani karikatür için. Biz yaptığımız zaman, ilk biz uyardığımız zaman neden böyle olmuyor? Devamında işte Papa çıktı, Katolik aleminin lideri. Benim anneme küfrederseniz ben de yumruklarım dedi, yumruk atarım size dedi. Sonra işte Cameron çıktı, İngiltere Başbakanı David Cameron. Dedi ki abarttı dedi işte Papa. Yani herkes öyle şey değildir. Herkes böyle saygılı, herkese saygı duyuyoruz.
Papa ve makamı bu konuda en son söz söyleyecek insandır. Onlar Engizisyon'da milyonlarca efendim canın önce bir hesabını verecekler.
Evet.
Oturmuşlar büyük bir efendim kafatası imparatorluğunun üstüne, sömürgeyle, efendim Engizisyon'la, cadı avıyla. Hep onlardan kalan tabirler bunlar. O şeyin üzerine oturmuş, işte anneme küfrederse ben ona vuracağım. Tamam, biz böyle bir çıkışını Papa'nın yine tırnak içinde takdis edelim ama yani onların kendi günahlarını da unutmayalım. Bunu en son söyleyecek insanlardan bir tanesi Papa'dır. Ben esas o şeyleri konuşurken bana çok ilginç gelen bir şey oldu. Biraz da hani genç tasavvurunu, algısını, idrakini anlamak noktasında önemli bir soru diye düşünüyorum. Filipinler'de şu anda geziyor, oralarda geziyor Papa. Ziyaretlerde bulunuyor. Bir genç kız, yani 12 yaşlarında bir kız çocuğu Papa'ya şöyle bir soru sormuş. Yani bu kadar kötülük var. Niye Tanrı bunlara müsaade ediyor? Niye Tanrı bunları yarattı? Bu kadar kötülüğü niye Tanrı yarattı tarzında böyle bir soru sormuş Papa'ya. Ama Papa'nın cevabı çok zor bir soru bu. Yani çok, yani buna diyecek bir şey yok. Şimdi bu evet. Bu soru işte aslında belki bir genç idrakinden, bir genç algısından çıkabilecek bir sorudur ama
evet.
Onun karşısında güya Tanrı'nın gölgesi olduğu iddia edilen, güya efendim manevi otorite olarak hep böyle önümüze getirilen insanın bu çok zor bir soru deyip böyle topu taca atması da evet. Ayrıca çünkü buna Hristiyanlığın verecek bir cevabı yok. Çünkü Hristiyanlık Tanrı kavramını sevgi, merhamet ve bu tür hani bu New Age'le kafası bulanan insanlara
evet.
O kadar böyle bir aşırı dozda verdi ki cezalandıran Tanrı tırnak içerisinde herkese şu an çok efendim uzak geliyor. Halbuki evet. Allah Erhamur Rahim'in olduğu gibi kahhardır, cebbardır. Yani bunlar işte İslam idrakindeki Allah anlayışının bir kül olarak, bir bütün olarak bizim tasavvurumuzda, bizim nefsimizin ya da işte toplumların nefislerinin ortadaki hayatın belki dengesi noktasında önemli boyutlardır. Ama Hristiyanlık ne yaptı? Tarihi süreç içerisinde o modernleşmenin ve aydınlanmanın bir anlamda efendim kendisini ehlileştirdiği bir dünya görüşüne razı oldu ki o tamamen Tanrı'yı sevgiden ibaret bir anlayışa indirgemek noktasına getirdi. O yüzden de işte 12 yaşındaki çocuğun Tanrı neden bu kadar kötülüğe müsaade ediyor şeklindeki sorusuna, bu çok zor bir soru. Bunu cevaplayamazlar zaten o soruyu.
Evet.
Yani o soruyu cevaplamak için iyinin kıymetinin ancak kötüyle bilinebileceğini,
evet.
Salihlerin kıymetinin ancak efendim kötülerle, münkirlerle bilinebileceğini.
Her şey zıttıyla beraberdir.
Evet, tabii. Evet. Yani bu anlayışın idraklerde yerleşmesi ancak böyle bir dengeli bir hayatla, hani korku ve ümit dengesiyle belki söz evet. konusu olabilecek. Ama siz tamamen cehennemi, işte korkuyu bir tarafa atar da hadiseyi sadece böyle merhamet, rahmet ve sevgi boyutuyla alırsanız insan da farkında olmadan bir boyutu baltalamış oluyorsunuz. O da işte böyle bir anda şimşek gibi çakan böyle bir soru olur ama evet. hani o şeydeki Bakara suresinin ikinci sayfasında geçen şimşeğin çaktığı, ortalığın aydınlandığı, bir iki adım attığı o insanların ama sonrasında derin bir karanlığın tekrar devam ettiği bir onları halet-i ruhiye sürükler. O Filipin'deki 12 yaştaki kız çocuğunun o sorusu bir şimşeğin çakışıdır. Evet. Bir anda herkesin böyle idrakini aydınlatmıştır ama sonrasında karanlık devam ediyor. Niye? Çünkü o en önemli efendim şey, o havf dengesi, korku, o cehennem boyutu, o cebbar, kahhar, müntakim olan Allah'ın o boyutunu bir şekilde idraklerden sildiler, kazıdılar. Bu da ortaya böyle bir şey çıkarttı ki bu acayip bir garayip bir şeydir yani.
Evet.
Evet.
Ben de abi geçtiğimiz günlerde Edward Said'in bir kitabını okuyordum. Orada bir yer vardı.
Orientalizm.
Hangisi? Yok, medyada İslam ve işte gazeteciler dünyaya bakışımızı nasıl değiştiriyor diye. Orada bir ifade vardı. Şu an siz söyleyince yani eklemek istedim. Şey diyordu. Hristiyanlık size vaat eder. Bir vaat dinidir diyordu. Sürekli size işte dünya yıldızı olacağınızı, dünya starı olacağınızı pompalayan, hoşgörünün, iyiliğin, zaten işte namazları kılmasanız, ibadet yapmasanız da, ki namaz yok zaten o dinde, günah çıkararak cennetin size gelebileceğini söylüyor diyordu. Yani İslam, bunun dışındaki olarak İslam da tamamen gerçek bir din.
Vaid de vardır İslam'da. Vaat de vardır, vaid de vardır.
Evet.
Yani iki evet. türlü yani. Cennet de var, cehennem de var yani. Bunu yaparsan tamam güzel ama yapmazsan da bu var.
Evet. Ki dönemin savaşları, sürekli iç savaşlar, iç karışıklıklar, İslam'ı böyle dünya hayatında da daha çarpıcı, daha gerçek bir eleştiriyle değerlendirilmesine neden olmuş yani. Edward Said'in şeyinden onu anlamıştım.
Edward Said de mesela ilginç bir insandır. Mesela evet. Roger Garody, Fransa deyince şimdi Charlie Hebdo diye konuşuyoruz ya. Roger Garody bir dönem Fransa Sosyalist Partisi'nin genel sekreterliğine kadar yükselmiş. Entelektüel, ciddi bir efendim şey, kafa, düşünür. Sosyalizmde olduğu müddetçe hiçbir efendim şeyi yok yani, statüsü de bir kayıp yok. Ne zaman ki kafası dank ediyor, o entelektüelliğin de verdiği, belki işte o Cenab-ı Hakk'ın da kendi hidayetiyle ortaya çıkan yeni Racul Garodi, Müslüman Racul Garodi, sonra büyük bir efendim şeye vuruyor. Linçe, entelektüel linçe vuruyor. Hele hele Mitler ve İsrail, buna benzer bir isimde bir kitabı vardı. O kitabından sonra bu entelektüel linç tamamen aşikar hale geliyor ve Racul Garodi'yi bitiriyorlar tabiri caizse. Yani o Edward Said de aynı şekilde Kolombiya'da biliyorsunuz bir Filistin asıllı bir Amerikalı profesör. Müslüman değil. Evet. Hristiyan kendisi. Ama o şeyiyle çok meşhurdur yani. Bir intifada da Filistinli çocuk gibi, gençler gibi alıp eline taşı o da fırlatmıştır. Ondan sonra ciddi bir o da lince maruz kalmıştır. Bu aslında hem Charlie Hebdo hadisesinde de aslında ortaya çıkan aynı kliktir, aynı efendim lobidir. Roger Garodi'yi de bitirmeye çalışan, Edward Said'i de bitirmeye çalışan klik aslında Charlie Hebdo'yu da bir anlamda böyle ifade özgürlüğüne saldırılmış bir saldırı olarak bizim yorumlamamızı ve onu o şekilde görmemizi isteyen kliktir. Bu kliğin fark edilmesi lazım. Bunu gençler özellikle efendim bilsinler diye bu hadiseyi birazcık bitirelim.
Tamam.
16 asker demiştin. Ben sana onu sormuştum. Yani 16 askeri sen nasıl karşıladın diye. Sen aldın yine Charlie Hebdo'ya getirdin. Olsun, sıkıntı yok.
Üzerine bayağı konuşmuş olduk abi.
Evet. Söz de nasip, biliyor musun?
Evet.
Salih'im, yani sözün de kaderi var. Şimdi bir söz söylersin. O tohumdur. Birisinin düşer yüreğine. Ya sen başka bir soru sorarsın. O başka türlü anlar. Onun da bir kaderi var. O yüzden şimdi belki 16 askeri konuşacağız. Nasıl buldun? Bornoz giymiş diye hatta eleştirmişti.
Evet.
Sonra istifa etti o dekan, biliyorsunuz.
Yani ben ilk o haberi gördüğüm zaman direkt şuna baktım. Dedim ki hangi devletler? Yani sonra devletlerin böyle şeyini çıkardım, hatta buraya da yazdım. İşte Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun. Yani bütün bizim yani geçmişimizde aslında bize öz şeyi veren, hani diyoruz ya Türk İslam medeniyeti falan. Hani zaten İslam bizim inancımız ama hani Türklüğün de bize katmış olduğu şeyler var diye düşünüyorum her zaman. Bu anlamda yani böyle bir şeyin düşünülmesi çok ilginç geldi bana.
Evet, devam etsen bitir, sözünü kestim, affedersin.
Estağfurullah abi, yani program zaten. Ya şöyle oldu, acaba dedim ki mesela ülkücü cenah ne der? Yani direkt hani biraz da ben medyatik düşündüm. Hani acaba Türk milliyetçileri nasıl bakacaklar olaya? Alkışlayacaklar mı? Çünkü hep onların zaten böyle hayat
tahayyülünde olan bir şey. Ben de şöyle düşündüm Salih'cim. Dedim ki ya bizim hakikaten etkili ve yetkili şahıslarımızın ya da işte gücü elinde tutan insanlarımızın zaman zaman o yoğun gündemin içerisinde kendi başlarına kalıp bazı şeyleri düşünmeye fırsat bulmaları ne kadar güzel bir şey. Ha. Ben böyle bir bu 16 askerli karşılamadan öyle bir şey çıkarttım. Yani dedim ki ha dedim Cumhurbaşkanımız biraz daha böyle demek ki boşaldı vakti. Kısmen daha böyle rahat ve sakin bir o Cumhurbaşkanlığı gündemi içerisinde daha rahat ve sakin bir efendim şeye sahip ki böyle şeyler artık akla geliyor. Mesela sadece o değil. Turkuaz halıydı.
Evet.
Mavi, kırmızı halı, meşhur kırmızı halı seralarda diye bir ifade vardır ya. Kırmızı halı kalkmış mesela. Devlet başkanlarının karşılama o törenleri sırasında askeri selamladıkları o halı turkuaza dönmüş mesela. O da mesela ilginç bir ayrıntı. Sonra yine orada Diriliş Marşı, Osmanlı'nın Diriliş Marşı kullanılıyor. Bu tür efendim ayrıntı gibi gözüken aslında şeyler bir tarafından hani düşünülüp ya böyle yapmak lazım, işte buradan da böyle bir tavır geliştirmek lazım tarzında biraz oturup böyle salim kafayla oturup düşünmesi gereken şeyler.
Evet.
Bizde bazen gündemler o kadar yoğun oluyor ki bu anlamda böyle kanaat önderi diyebileceğimiz ya da insanları etkileme noktasında önde yürüyen insanlar, öncüler çok zaman gündemin o fırtınası içerisinde savrulup gidiyorlar. Halbuki onların biraz böyle oturup dinginleşip daha sakin, daha suhuletli kararlar almaya kendilerini şey yapacak bir sakinlik gerekiyor ki o zaman çok daha güzel şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben bunun bu şekilde devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. O yüzden de geçtiğimiz pazartesi günkü bakanlar
yönelik toplantıyı da hafif böyle ya biraz daha uzasa veya aralığı uzasa diye de düşünmedim değil yani.
Evet. Benim bu Mehter takımıyla alakalı bir izlenimim vardı abi yıllarca. AVM açılışlarında çok görüyordum ben Mehter takımını. Hatta böyle bir AVM açılıyordu, bakıyordum işte Mehter takımı. İşte ne bileyim bir mekan açılıyor, bir mağaza, bir market, süpermarket Mehter takımı. Yani aslında
folklorik bir şey gibi sanki.
Yani folklorik bir şey oldu sanki, hani tamamen kültür yönüyle, müzik yönüyle ele alındı. İşte bakın Osmanlı'dan kalma kıyafetler. Bakın Mehter takımı, davul, zurna. Hani Alaturka bir hava falan. Oysa anlamı, muhtevası çok daha derin, çok daha başka şeyler. Yani bu anlamda da bir dönüş var sanki. Böyle öze doğru.
Salih'cim biz şimdi hala bir geçiş toplumuyuz. Yani bizim kendi ruh kökümüzle yakından temas kurması beklenen yığınların ciddi bir efendim geçiş sürecinde olduklarını gözden kaçırmamak gerekiyor. Şunu söylüyorum. Biz çevreden merkeze doğru yürüyüşümüzü hala tamamlamadık. Yani çevreden merkeze doğru yürüyüşümüz hala tamamlanmadı. Bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte işte süslümanlar tabiriyle ortaya çıkan tipler. Evet. Efendim parayı hemen bulup bunu nasıl harcayacağını bilemeyen tipler. Artık kültüre, sanata, sinemaya. Bakın Cafcaf Charlie Hebdo ile ilgili bir kapak yaptı. Yani birçok insan rahatladı tabiri caizse. Yani şimdi o Charlie Hebdo'nun son kapağında güya ağlayan bir şey var orada. Bir silüet var. Peygamber Efendimiz'miş güya evet. O. Ağlıyor. Ben de Charlie'yim diyor. Üste de her şey affedildi yazıyor. Evet. Cafcaf buna öyle bir kapak yaptı ki. O kapak oldu yani Charlie Hebdo'ya. Yani gençlerin ifadesiyle kapak oldu yani Charlie Hebdo'ya. Cafcaf ne yaptı peki? Bir Çeçen yaz, bir efendim Doğu Türkistanlı, bir Gazze'li, bir efendim böyle yaralı bereli, bir Suriyeli, bir Afgan, bir Iraklı'yı böyle çizdi. Her birisinin üzerinde nereden oldukları yazıyor ve üstte Fransızca. Hiçbir şey affedilmedi.
Evet.
Hiçbir şey affedilmedi. Çünkü bu kadar insanlık suçu ortadayken kimsenin bir şey affetmeye ne hakkı vardır, ne yetkisi vardır. Bak bu anlamda da hani o papaya Tanrı bu kadar kötülüğü ne kadar neden yarattı diyen o çocuğun belki o sorusuna cevap olabilecek bir ifade daha burada söylemeye çalışalım. Hiçbir şey affedilmedi. Çünkü bunu Cenab-ı Hak bile kulunun bir diğer kulundan gördüğü zulmü git ondan hakkını al diyerek kendisi aradan çekiliyor tabiri caizse. Böyle bir Allah anlayışı yani. Evet. Kulun sorumluluklarının diğer insanlarla olan hukukunun kendi hukuku kadar önemli olduğunu bize söyleyen, her fırsatta ifade eden ve şirk yani kendisine ortak koşulmak ve diğer insanların hakları dışında her şeyi affedebileceğini söyleyen ama bu iki hususta kendisine gelinmemesini isteyen bir hak tasavvuru, bir Allah tasavvuru. İşte böyle bir Allah tasavvuru olursa insanlar birbirlerinin kıymetini o zaman anlarlar işte. Evet. Diğer türlü kötülük niye var? Yani bu meşru bir sorudur. Ama meşru sorunun bizim Allah tasavvurumuza çok yakından alakası var. Bu anlamda da ortadaki bu efendim Charlie Hebdo vesilesiyle ortaya çıkan tartışma birçok belki hayra da vesile olacaktır. Evet. Ben diyor oyumu felakete veriyorum Şeyda.
Evet.
Şair.
Tekrar bir hatırlatma daha yapayım ben. Erkam'da genç zamanın hashtag'iyle Twitter ve Facebook'tan sorularınızı alabiliriz. İlk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün bir diğer konumuz da yarı yıl tatili malum. İlkokul, ortaokul, liseler, üniversiteler, eğitim yılının bir döneminin sonuna geldik. Neler yapabileceğimizi, bu zamanı nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Şöyle bir yorum gelmiş abi Twitter'dan. Dilerseniz paylaşayım. Yarı yıl tatilini konuşacağız dedik biz Twitter'dan duyururken. Yarı yıl tatili nasıl mı değerlendirilmeli? Dinlenerek, mutlu olarak, sevdiklerine zaman ayırarak ve en önemlisi okumak istenen ama bir türlü okumaya başlayamadığımız kitaplar okunmalı, izlemek istediğimiz filmler izlenmeli diyor İrem Tülü. Yani
güzel.
Evet, yani okumak istediğimiz ama okuyamadığımız, izlemek istediğimiz ama izleyemediğimiz filmler izlenmeli diye. İkinci bölüme isterseniz bırakalım abi.
Olur.
Bunun cevabını. Tamam. Çünkü uzun bir soru daha var. Onu da cevaplandırmamız lazım. Güzel bir soru. Ben baktım az önce.
Tamam.
Dilerseniz abi şöyle yapalım.
Tatille ilgili konuşacağız değil mi ikinci bölümde? Şimdi ne kadar vaktimiz var?
Şu an bir 5 dakikalık daha vaktimiz var.
Tatili hemen isterseniz böyle bir ufak bir kısa giriş üzerinden giriş yapalım.
Sonra reklamlar diyelim, heyecanlandıralım. Artık bunları kullanmanın vakti geldi çünkü.
Evet, tatil atalet değil. Bunu hep söylüyoruz zaten. O kökten geliyor aslında, yani işte boş kalmak. Halbuki bizim boş kalmaya ne vaktimiz var, ne hakkımız var. Tatil deyince akla gelen ilk bizim şeyimiz ayet-i kerime, Kur'an-ı idrakten aklım böyle süzülen ilk efendim usare şeydir. Feiza faragte fansab ve ila rabbike faragab. Yani bir işten boşaldığın zaman hemen tekrar başka bir iş tut. Bu Rabbine varıncaya kadar bu böyle yani. Son nefese kadar biz o işte yorulduğumuz işi bırakıp başka bir işte dinleneceğiz. Başka bir işte yorulduğumuzda başka bir işte dinleneceğiz. Bu böyle devam edip gidecek. Dolayısıyla tatil diye bir şey yok bizim için. Okul bitmiştir. Ama başka bir okul başlayacaktır.
Evet.
Ben genelde lisede, üniversitede arkadaşlarıma şunu soruyorum. Daha doğrusu geliyorlar mesela tatilden. Biz tabii mesaimiz olduğu için öyle tatilimiz çok fazla olmuyor. İşte bir ay görmemişim mesela ben. Diyorum ki nasıl geçirdin tatilini? Şöyle bir duruyor. Bir dakika diyorum, ben sana söyleyeceğim şimdi diyorum. Saat diyorum 11'de kalkıyorsun. Sonra annen, ki zaten 3-4 ay uzak kaldığın o annen, sana en güzel kahvaltıları hazırlamış. Kalktığını görünce yat oğlum yat diye, belki böyle çok erken kalkmanı da istemeyen annen saat 11'de sana güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamış. Sen güzel bir kahvaltı yapıyorsun. Yarım saat, şöyle hatta 45 dakikaya varan. Sonra şöyle birazcık oturuyorsun, ne yapayım ne edeyim diye. Belki o ara efendim şöyle çıkıyorsun, şöyle bir arkadaş şehirde şöyle bir tur atıyorsun veya bir şeyler alıyorsun, ediyorsun, getiriyorsun. Öğleden sonra oluyor. İşte 2 saat bir şeyler okuyabiliyorsan okuyorsun veya bir arkadaşınla takılıyorsan takılıyorsun. Sonra bir bakıyorsun akşam olmuş. Bir bakıyorsun efendim gece olmuş. Geceyi biraz uzatıyorsun ki yarına 11'e kadar uyumak söz konusu olunca. Abi diyor, nasıl biliyorsun, nereden biliyorsun bunu diyor. Diyorum ki bu işte hepimizin maalesef zamanında, gençlik zamanımızda belki tatillerimizi geçirdiğimiz en önemli efendim şeydi, bu formattı yani.
Evet.
Bu işte olmaması gereken bir şey Salih'cim. Şu sabahın vakti var ya, bereketi. Efendimizin de öyle bir duası var. Ümmetim için diyor, sabah vakitlerinin bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettim buyuruyor.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bereketi kaçırdığımız andan itibaren gün elimizden uçup gidiyor.
Evet.
Onu işte kaçırmamak için de belki bu tatille ilgili bir takım şeyler yapmak lazım. Mesela o İrem ne demişti?
İrem
yapamadığımız, izleyemediğimiz filmleri, okuyamadığımız kitapları demişti değil mi? Hı hı. Ben de gidemediğimiz sabah namazlarını desem mesela.
Evet.
Hani sabah namazına insan niye gidemez? Ya işte ertesi gün okul var. Evet, şu işte nasılsa uyuyacaksın. Vaktin de var, gel. Daha sonra efendim takılırsın istirahat noktasında. Gidemediğin sabah namazlarına, takılamadığın efendim sohbet meclislerine, bulunamadığın yardım faaliyetlerine. Ben bu program vesilesiyle belki önümüzdeki Şubat ayıyla ya da tatile birçok üniversite girdi zaten. Hani liseler girmedi ama birçok üniversite girdi. Bütünlemeler bitiyor bu hafta hatta. Şunu önereceğim ben üniversiteler arkadaşlarımıza. Bulundukları yerlerde muhakkak Suriyeli muhacirler vardır. Bu tatilde varlar mı, hadi bakalım onlara ensar olsunlar. Bir tanesinin böyle bir halini hatırını sorsun ya. Bir kapısını çalsın yani.
Evet.
Ya da onunla ilgili çalışmalar yapan bir yardım kuruluşuna gitsin desin ki, abicim, ablacım, benim bak 15 gün buradayım ben, ne yapabilirim? Erzak mı paketleyeceğim ben? Falanca erzakları alıp götüreceğim mi? Ne yapacağım yani? Yani Suriye için bir şey yapsın arkadaşlarımız, yapabiliyorlarsa.
Evet.
Yani hani taş at diyor ya Malcolm X. Bir şey söyle diyor yani.
Evet.
Bir şey yap yani.
Bir şey yap.
Bir şey yap. Ne yapsın? Yazı yazsın mesela.
Evet.
Şiir okusun. Sesli sesli kitap okusun aynanın karşısında. Kur'an okusun sesli sesli. Bir kari seçsin mesela.
Evet.
Yani bir Kur'an okuyucusu. Böyle sesine meftun olduğu. Onun taklidini yapmaya çalışsın.
Evet.
Onu okumaya çalışsın. Böyle şeyler aslında geliştirilebilir. Bizim genç dergimizin eski sayılarında böyle pratik, güzel, sempatik önerilerimiz vardı. Onları istersen
Daha sonraki zamanlarda da konuşuruz.
Tamam.
İkinci bölümde de konuşabiliriz. Sıkıntı
evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle Erkam'da Genç Zaman hashtag ile Twitter ve Facebook'tan bize katabilirsiniz. İkinci bölümde tekrar bekliyoruz. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, 21 Ocak Çarşamba akşamı Genç Zamanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz şu an 19.35. İnşallah ikinci bölümümüze başlıyoruz. Bugün ilk bölümde Charlie Hebdo'ya yönelik eleştirilerden bahsettik. 16 askerli karşılamadan bahsettik. Twitter'dan gelen soruları cevaplandırdık. Ve de ikinci bölümde de inşallah yine aynı şekilde devam edeceğiz. Twitter ve Facebook'tan gelen soruları cevaplayarak devam edeceğiz. Erkam'da Genç Zaman hashtag ile bizlere sorularınızı, düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. Ki program arasında da birkaç soru daha geldi. İslambol adlı bir kullanıcı, gençlerin ve genç kalan herkesin programı bizleri böyle mühim konularda bilgilendirdiğiniz için Allah razı olsun demiş. Allah cümlemizden razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi adlı bir hesapta soru göndermiş. Demiş ki, tatil mi, tadil mi? Dinlenmek değil de insanların gönlünü dinlendirmek lazım demiş. Lütfü abi zaten ilk bölümde biraz bahsetmiştiniz. Yine devam edeceğiz ikinci bölümde. Eğitim konusu...
Tadil de değil, tatil de değil, tacil.
Tacil.
Acele edeceğiz yani. Acele edeceğiz. Ecel geliyor çünkü.
Evet. Allah razı olsun. Şimdi güzel bir soru daha var. O sorudan bahsedelim. Mehmet Engin Şahin'in sorusu. Benim yakın bir arkadaşım zaten kendisi. Demek oradan şey yaptı.
Sen bu soruları organize etmiyorsun değil mi böyle?
Yok. Ben sadece bu soruyu dedim ki ben akşam programdayım. O da tamam ben soru göndereyim dedi. Bu böyle oldu yani. Yoksa hani dinleyicilerimiz şunu düşünebilir.
Organize işler bunlar.
Ama şimdi organize bir iş olsa böyle uzun bir soru sordurmazdım yani.
Evet çok bayağı uzun bir soruymuş.
Evet Twitter'dan arda arda. Ülkemizde Müslüman camiaların gençleri eğitim noktasında umumen fenli ilimler sahasına, sosyal bilimler tercih edecekse seküler sahalara yönlendirdiklerini müşahede ediyorum. Çoğunlukla gençlerdeki İslami bilgi seviyesinin ise kulaktan duyma veya sohbetlerden vakıf olma ilmihal bilgilerden ibaret olmasının, İslami şuur bakımından gelişimlerini ise hakiki ehli sünnet alimlerin değil, bir kısım popüler edebiyatçıların belirli olmasının bizzat gençlere mürebbilik yapanlarca yeterli görüldüğü, zeki, gelecek vaat eden gençlerin İslami ilimlere teşvik edilmediği izlenimindeyim. Lütfü abimizin bu mevzuda görüşlerini merak ediyorum demiş.
Öncelikle bu kardeşimiz hakikaten kendine göre dertli bir kardeş. Yani
evet.
Tefekkür boyutu olan özellikle İslami ilimlerin ve gençlerin bu konulara eğilme işinin derdini kendi içerisine çekmiş bir arkadaşımız belli. Sosyal bilimler meselesi, memleketin meselesi diye biz zamanında bir kapak yapmıştık. Ülkemizin geleceği sosyal bilimlerin tercih edilmesiyle alakalı bir şey. Çünkü sektörler, endüstriyel kapitalizm bizi hep böyle şeye yönlendiriyor. İşte teknik alanlara. Para orada çünkü. Hı. Mühendis olursan alacağın para belli. Tıbbi doktor olursan alacağın para belli. Şimdilerde biraz avukatlık, hukuk belki de revaç buluyor. Hani bir takım insanların yine o da endüstriyel kapitalizmle alakalı bir şey. Ama öğretmenliktir. İşte bir takım böyle sosyal alanlardır. Bunlar eğer kapitalist dünya ile irtibatı kurulamazsa bir matah eder bir şey olmuyor. Yani çok o noktada bir insanlar onu tercih etmez noktaya getiriliyorlar. Kıymeti işte hep materyalde arayan günümüz dünyasının bizim önümüze koyduğu gündemlerden bir tanesi bu maalesef. Öyle olunca da işte niye gençler bunları tercih etmiyorlar? Çünkü derdi maişet herkesin öncelikli meselesi.
Evet.
Bu bir refah seviyesinin artmasıyla da alakalı bir şey. Yani refah seviyesi belli bir düzeye gelecek ki ekmek derdi olan insanların işte hangi kitabı okuyacağına dair bir önceliğin olmaması gayet tabidir. Bu noktada insanları çok da suçlamamak lazım.
Hı
hı. Mesela biz kendi büyüklerimizden biliyoruz işte. Bir an önce devlet kapısına geçip maaş almak.
Evet.
Bir an önce ne olursa olsun efendim bir düzenli gelire sahip olmak çok önemliymiş. Şimdilerde bakıyorsunuz refah seviyesi biraz daha artmış. Çocuklara ne olacaksınız diye sorulduğu zaman kimse onların ellerine vurmuyor. Mesela ressam olacağım diyene. Ha olabilir ya çocuğun yeteneği varsa ressam olabilir falan diye bakılıyor. Hadi canım sen git bir sigortalı işte çalış bir devlet kapısına gir diyen anne babalar düne göre daha azlar yani.
Evet.
Bu birazcık işte refah seviyesinin artmasıyla alakalı bir şey. Ama şu önemli kardeşimizin tespitleri içerisinde, gerçekten Türkiye'de bugün İslami düşünceyi, tefekkürün kanaat önderleri diyebileceğimiz insanlar genelde popüler edebiyatçı diye vasıflandırmış o arkadaşımız ama, hı hı, hani şairler diyelim, şair insanlar. Bir yüzyılın başından beri bakın, hı hı, Türkiye'de İslami hareket diyebileceğimiz, İslami mücadelenin öncü isimleri hep hakikaten şairler olmuş. Evet. Akif'inden, işte Necip Fazıl'ına, Sezai Karakoç'undan İsmet Özer'ine, hep böyle bir Türkiye'de İslami düşünce dendiği zaman, İslami önderlik dendiği zaman böyle bir romantizmle, hı hı, yani böyle bir idealistlikle bu baş başa gitmiş. Bunda tabii o şair duyarlılığının, o şair hassasiyetinin de bir önemli rolü var. Çünkü onun gördüğü noktadan dini idraki şekillendirmek biraz daha kitlelerin o saf algısıyla buluşma noktasında bir avantaj sağlamış olabilir. Diğer türlü niye tefekkürü olması gerektiği gibi ortaya koyan ulema bu başarıyı sergileyememiş?
Evet.
O noktada bu soruyu sormak da kaçınılmaz olur. O sorunun cevabı işte biraz önce verdiğimiz cevapta gizli. Yani bu mesele, yani tefekkürün kitlelerin o saf ruhuyla buluşturulması meselesi, adına tasavvuf dediğimiz o gönül dünyası, o kalp dünyasıyla çok yakından alakalı. Akif de, Necip Fazıl da, Sezai Karakoç da, bakın uzak bile, uzak görülebilecek bir insan olduğu halde İsmet Özel bile, hı hı, bu taraflardan, işte Pakistan'daki İkbal gibi, hep böyle buralardan beslenerek, işte Ali Şeriati mesela çok uç bir örnek gibi gözükür ama Hafız'dan, Sadi Şirazi'den beslenen bir insandır. Yani bu şair hassasiyetinden beslenen o duyarlılık aslında İslam'ın gönül dünyasıdır. İslam'ın tebessüm tarafıdır. İslam'ın o irfan dediğimiz boyutudur. Tasavvufla efendim bezenmiş boyutudur.
Hı hı.
Bunu biz ihmal ettiğimiz için ve bunun tırnak içerisinde formal üremesi gereken kurumları, ki tekkelerdir, zaviyelerdir, buralar lağvedildiği için ortada işte şiirden beslenen, biraz daha böyle güzel sözlerden beslenen bir şey çıkmış ortaya.
Evet.
Kanaat önderleri ekibi çıkmış. Tasavvuf eğer fonksiyonunu icra edebilseydi, tekkeler ya da zaviyeler bu anlamda belki tecdit edilerek tekrar toplumdaki esas fonksiyonlarına kavuşabilselerdi, hı hı, muhtemelen tefekkürün ya da bu tür İslami kardeşimizin ifade ettiği tarzdaki öncülüğün yine ulemanın ya da esas olması gereken insanların omuzlarında olabileceğini de umabilirdik. Bu böyle değilse bir takım eksikliklerden dolayıdır. Tabiat boşluk kabul etmiyor.
Evet.
Siz gönlüyle konuşan bir ulema değilseniz, gönlüyle konuşan bir şair çok daha öne geçebiliyor ve onun arkasından bir büyük hareket şey yapabiliyor, yürüyebiliyor. Necip Fazıl bu anlamda, Akif ya da Sezai Karakoç, böyle herhangi bir tarikata ya da herhangi bir efendim tasavvufi ekole olsun, mensup olsunlar olmasınlar, ama o irfan boyutundan konuştukları için,
evet,
o gönül boyutunu ortaya öncelikli olarak kattıkları için işin heyecan kısmını, bu onların öncü olmalarına efendim vesile olmuştur. Bu anlamda sorusunun son boyutu neydi arkadaşımızın?
Şöyle devam ediyor abi sorusunun son boyutu. Açalım hemen de. Sayfa yüklemesini bekliyoruz. Son olarak da hakiki ehli sünnet alimlerinin değil, işte bir kısım popüler edebiyatçılarının,
evet, söyledik. Söylemiştik.
Lütfü abimizin diyor bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Yani sohbetlerden vakıf olma, işte insanlardan.
Tabii de sohbetlerden vakıf olma, o da yani, var. Yani kitap okumuyorlar ya da işte tedris etmiyorlar ilmi de, hı-hı, işte bir takım sohbetlerden, kulaktan duyma bilgilerle, evet, ilmihal, evet, bilgileriyle. İşte bu da o sığlıkla alakalı bir şey belki. Alev Alatlı'nın çok güzel bir tabiri var. Miş gibi yapıyoruz biz her hususta diye.
Hı-hı.
Hakikaten alimimiz alimmiş gibi davranıyor. Akademisyenimiz akademisyenmiş gibi davranıyor. Tüccarımız tüccarmış gibi davranıyor. Yani biz miş gibi yaşamayı adet edinmişiz. Her şey sati, sığ ve satıhta olduğu için ortada bir belki köller sağlar birbirini ağırlar durumu da söz konusu. Bu anlamda tabii kardeşimizin tespiti doğrudur ama o duyarlılığın, o hassasiyetin hiçbir zaman için ihmal edilmemesi gerekiyor. Zahir boyutunda, batın boyutunda bir denge hep bizim İslami anlayışımızın, idrakimizin temel esasıdır. Demin bak Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili o Allah tasavvurunu konuşurken de aynı şeyi söyledik. Muntakim olan Allah, Erhamur Rahimin olan Allah'tır.
Evet.
Diğer taraftan batıni boyutuyla, gönül boyutuyla, irfan boyutuyla İslam ne kadar mühimse zahir boyutuyla İslam da o kadar mühimdir. Burada hemen bir hani bizim İslam peygamberimizin idrakini ya da merhametle adaletin nasıl bir yan yana yürümesi gerektiğini ifade eden çok güzel bir anekdot var Aslı Saadet'ten. Onu kısaca aktarmak isterim Salih'cim. İkbal'in şöyle bir sözü var. Adalet bizi merhametini hoyrattığından kurtarır diyor. Kurtaracaktır diyor. Adalettir ancak bizi merhametini hoyrattığından kurtaracak olan. Adalettir bizi ancak merhametini hoyrattığından kurtaracak olan. Merhametin hoyratlığı söz konusu olabiliyor yani. Merhametten maraz doğar da diye de böyle bir söz de var. Gerçi ben bununla ilgili zamanında aleyhte bir yazı yazmıştım ama merhametten hep merhamet doğar diye. O merhametin adaletle dengelenmesi lazım işte. Onun çok önemli olduğunu insan zamanla görebiliyor, fark edebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabi zina suçu işliyor. Bunu gelip üvey babasına ikrar ettiği zaman babası diyor ki git bunu Resulullah Efendimiz'e arz et, o senin suçunu temizlesin. Şimdi vicdanen böyle bir acı içerisinde yani o suçu işlemiş olmaktan kaynaklanan geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yüzünü çeviriyor, tabiri caizse kovuyor onu, duymak istemiyor. Geliyor tekrar ikinci defa, ya Resulallah ben bir suç işledim, beni temizle diyor. Yürü diyor, seni gözüm görmesin, gönderiyor. 2, 3, 4, beşincide ancak Efendimiz ne yaptın sen diye ona yöneliyor. Hani 4 şahit gerekir ya böyle bir suçun sabit bulması için.
Evet.
Sanki onu da andırır şekilde. Aslında o zamana kadar 4 defa Efendimiz'in onu reddetmesi yani bir tür merhamet telakkisi olarak algılanabilir. Yani onun suçunu ifşa etmesi çok arzu edilen bir şey değil. Çünkü belki tevbe etmesi, yapmamış gibi settarul uyup olan ayıpları örten Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak örterek belki çok daha güzel bir noktaya gelmesi ne vesile olacak. O tevbesi belki onun çok daha güzel bir efendim ahlaka götürecek. Dolayısıyla Allah da onun yapmış olduğu eski günahını affedecek. Böyle bir telakki söz konusu belki o reddlerde. Beşinci defada gelince yine Efendimiz ona bir takım sorular soruyor. Sen aslında şöyle yaptın değil mi diyor. Aslında şöyle yaptın sen tarzında. Genç de tam tersi böyle bir şeyle yani o günahı bilerek ve isteyerek işlediğini ifade edecek tarzda konuşunca Efendimiz artık tabiri caizse ona had cezasının uygulanması noktasında efendim sahabeye müsaade ediyor. Bunu götürün cezasını verin diyor. Götürüyorlar. Tabii o dönem taşlanarak cezalandırılacak rejim cezası. İlk taş kafasına inince aklı başına geliyor. Acı yani. Acı o acı aklına başına getiriyor. İşte o taş geliyor, bu taş geliyor. Oradan buradan iyice artık acısı artınca Resulullah diyor bunun için beni size göndermedi diyor. Mesela bu söz bile orada yani Resulullah Efendimiz'in aslında onun aklı başına gelip bu suçunu inkar eder, bu suçundan rücu eder, tevbe eder şeklinde bir onun aslında tarz, tavrını görmek. Ama o tam tersi beni temizle diye böyle bir şeyle gelmiş. Bakın adaletle merhametin nasıl yan yana yürüyebileceğine dair çok güzel bir örnektir bu.
Evet.
Had cezası uygulanacak ama diğer taraftan da hep kapı açık bırakılıyor ki yani bir şekilde buradan sen kaçabilirsin. Kaçabilirsin derken daha güzel bir hayata tevbe ederek dönebilirsin. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Neyse en son can havliyle kaçmaya başlıyor o sahabi. Başka bir sahabi yetişiyor arkadan. Bir tane elinde efendim bir deve kemiğiyle kafasına o deve kemiğini geçirince sahabi orada can veriyor. Had cezası uygulanan sahabi orada can veriyor. Gelip Efendimiz'e anlatıyorlar. Diyorlar ki ya Yusuf böyle böyle oldu. Böyle böyle. İşte kaçıyordu hatta. Arkadaşımız yakaladı onu. Vurdu diyor. Ve öldürdü. Keşke diyor bıraksaydınız da kaçsaydı. Evet. Belki Allah ona tevbe nasip edecek ve daha güzel bir hayat yaşayacaktı. Efendimiz hüzünleniyor orada yani. İşte bu bizim aslında o merhamet ve adalet dengesinin yan yana nasıl yaşayabileceğini gösteren çok önemli bir örnektir. İki tane sahabe hatta oradan dönerlerken işte bu vefat eden sahabe hakkında işte şöyle yaptı böyle yaptı tarzında konuşunca Efendimiz sükut ediyor. Biraz sonra bir merkepleşi görüyorlar. Nerede o iki sahabi diyor. Yani ikisi deminki konuşanlar kimlerdi diyor. Biziz ya Resulallah diye çıkıyorlar. İnin diyor şu merkepleşini yiyin diyor. Aman ya ne diyorsunuz diyorlar. Demin diyor kardeşinizin etini yediniz diyor. Daha mı iyiydi ondan diyor. Şimdi buradaki ve sonra şunu ilave ediyor. O öyle bir tevbe etti ki hepinize paylaştırılsaydı o tevbe yeterdi. İşte adaletle merhamet. Yani o had cezasının uygulanması adalettir. Ama diğer taraftan da ya bıraksaydınız keşke kaçsaydı. Allah ona belki çok daha farklı bir hayat verecekti. Çok daha güzel bir tevbeyle o yaptığını affettirebilecekti şeklindeki yaklaşım. Aslında yan yana yaşayan bizde İslami tefekkürün de bakış açısının da hayat tarzının da efendim o denge dediğimiz boyutudur ki biz ne onu ona tercih ederiz ne bunu buna tercih ederiz. Hristiyanlık işte o merhameti, sevgiyi tırnak içerisinde önceleyip ikinciyi tamamen kenara attığı için bugün efendim böyle posası çıkmış bir din olarak kimseye bir şey vaat etmeyen bir din olarak ortada efendim kalıyor ve işte 12 yaştaki çocuğun hep ona dönüp soruyorum. Niye neden bu kadar kötülük yaratıldı sorusunun cevabını veremediği bir aciz papayla idare edilen bir din görüntüsü veriyor.
Takipçimiz bir soru göndermiş abi. Siz bahsettiniz gerçi ama yine de okuyalım. Arif Elbil diyor ki 16 Türk Devleti'nin sembol olarak kullanılması ne kadar doğrudur? Özellikle Kemalizmin meşruiyet kaynağı olarak düşünülürse. Zaten siz cevaplamıştınız bunu abi. Tekrar bahsetmeye herhalde gerek yoktur ama isterseniz kısaca diyelim yine. 16 Türk Devleti'nin sembol olarak kullanılması.
Yani o birazcık daha ulusalcılığın bir tür zemini olarak görüyor sanki 16 Türk Devleti'nin sembolünü. Ben tam tersi onun şöyle görüyorum ben. Yani biz 80-90 seneye sıkıştırılamayacak büyük bir tarihin insanıyız. Biz 2000 seneden, 3000 seneden hatta 5000 seneden geliyoruz. Bunun belki o mesajın verilmesi söz konusudur. Bunun farklı açılımları olacak. Yani buradan başlamak bence çok önemli. Yani bu 16 Türk Devleti ile sınırlı bir şey değil aslında. Yani bu bir dar yolun açılmaya başlamasıdır. Bu 16 Türk Devleti ile yani bizi 80-90 seneyle sınırlı görmeyin kardeşim. Biz çok daha büyük bir, çok daha farklı bir tarihten geliyoruz. Mesajının verilmesidir. Böyle bir açılım olursa bu açılımın çok daha farklı bereketleri olabilecektir. Bu anlamda da ben bunları az ama ileride çok daha farklı güzelliklere yol açacak güzel adımlar olarak görüyorum ve yetmez ama evet diyorum.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz bu haftaki genç zamanının sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Bugün Twitter'dan gelen soruları cevapladık daha çok. Soru gönderen takipçilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz.
Salih'ciğim bak bu da tanıtımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Yani sen 2 saatlik bir çalışmayla değil mi bugün 2 saatlik bir çalışmayla sadece sosyal medyada bir tanıtım yaptın. O kadar soru geldi. Bunu bir haftaya yayabilirsek Erkam Radyomuzun efendim kanallarıyla çok daha güzel, bereketli bir program olacaktır diye ümit ediyoruz.
Evet. Biz daha çok soru üzerinden programda yapabiliriz yani.
Kesinlikle.
Lütfamızın istediği de bu. Soru üzerinden, sorular üzerinden her düşünceden soru gelebilir. Elimizden geldiği kadar, dilimizin yettiği kadar Lütfü abiye sorarız. Lütfü abi de cevaplandırır.
Ama şöyle bir şey var bak onu söyleyeyim. Hemen oradan Ramazan bize işaret edip duruyor.
Reji Ramazan.
Şöyle bir şey yok. Biz Bediüzzaman Hazretleri gibi böyle bir tabela asıp da burada her soruya cevap verilir. Hiçbir soruya hiçbir soru sorulmaz tabelasını asacak kadar efendim kendimize güven sahibi insanlar da güvenen insanlar da değiliz. Bakarız. İşimize geleni cevaplarız. Evet. Buradan kimse görmüyor değil mi bizim ekranımızı?
Tabii Google'a yazarız olmadı. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da 19 ile 20 arasında sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Lütfü Arslan ve Salih Yüzgenç'le Genç Zamanı programını dinlediniz.